Bir aile meselesinden herkese merhaba. Zeynep, sana da merhaba.
Merhaba Serdar.
Bugün öz farkındalığı konuşacağız. Kişinin kendini bilmesi. Bunu insanlar yüzlerce, binlerce yıldır düşünüyorlar, kendini bilmeyi. Onların yapamadıklarını yarım saatte şöyle bir yapalım, bitiriverelim diye düşündük.
Kendimizi bilmez iki kişi olarak.
İşte kendini bilmeme örneği vererek, evet, kendini bilmeye dair bir ipucu. Önce
iş bu işi yarım saatte olmaz.
Olmaz. Evet. Diye.
İlk bilgi bu olsun.
Bu olsun. Peki. Öz farkındalık ne demek? Hocam siz bilirsiniz bunu teorik olarak.
Evet. Kelimeden yola çıkarsak Serdar'cığım. Özümüzü o, fark etmek.
Serdar rıma döndü bir anda hocam olunca.
Hocam olunca. Evet.
Hocam.
J'ler.
Şimdi Serdar'cığım.
Öz farkındalık, evet, kendini bilmek, iç dünyayı bilmek aslında. Hı hı. İç dünya içerisinde neler var, zihnimizden geçenler var, düşüncelerimiz var, onların farkındalığı, kalbimizdeki duygular, hisler, bedenimizdeki duyumlar, hı hı, ve bunların farkındalığı. Yani genel olarak kalbin, bedenin ve zihnin farkındalığı denilebilir. Evet. Değil neler mi? Olduğu yani. Burada neler olduğu 24 saat boyunca.
Bunu bazen bazı kaynaklarda da içe dönük, dışa dönük farkındalık, bedensel farkındalık ve ilişkilerdeki farkındalık olarak da kategorize ediyorlar.
Hı hı.
Değil mi? Hı hı. Peki, sence Serdar seni nasıl tarif eder?
Dışarıdan bakış. Benim bu programda özellikle altını çizeceğim kısım buydu. Başkasının gözüyle kendine bakabilme diye. Çünkü hepimizin düştüğü yanılgı bu oluyor. Kendimize içeriden bakıyoruz.
Ya ben zaten baktım onu. Bir açı sundum. Onu aldın bir anda. İşte ben de zaten bunu diyecektim diye.
Ama benim aklımda bir şey. Zaten bu karşılıklı değil mi hayat?
Peki, tamam.
Tek başına program yapacağız. Buyur. Evet.
Şu an bedensel farkındalığın nedir
buyur,
acaba?
Buyur, tam küskün. Bunu gözleri şunu, devirmiş.
Bunu şunun için özellikle sordum sana.
Ben başlayayım devam sorayım.
Yok, seni destekler mahiyette, sen devam et diye. Bunu çünkü ben danışanlara sorduğumda çok şaşırıyorlar ve cevaplamakta zorluk çekiyorlar. Eşin seni nasıl tarif eder diyorum, eşinin yanında. Onun yanında kendisini nasıl, yıllardır beraberler ve eşinin kendisini nasıl tarif edeceğini bulmakta zorlanıyor.
Evet, evet. O söylesin oluyor değil mesela, mi? Ona sormak lazım gibi oluyor. Ama bu da işte öz farkındalığın en önemli becerilerinden bir tanesi. İçeriden bakıyoruz. Kırılgan tarafımızdan bakıyoruz. Niyetimizden bakıyoruz. Zihnimizden geçenler, bir davranış yapmadan önce zihnimizden geçenleri bildiğimiz için oradan bakıyoruz ama diğerinin, bunların hiçbirinden haberi yok. O görünene bakıyor. Dolayısıyla öz farkındalığı yüksek kişi kendine hem içeriden hem dışarıdan bakabilmeli. Dışarıdan da bir geri bildirim geldiğinde, işte ne bileyim, çok öfkeli görünüyorsun ya da çok mesafeli görünüyorsun ya da çok umursamaz görünüyorsun gibi bir geri bildirim geldiğinde diyor, yo hiç de öyle değil diyoruz yani. Çünkü biz içeriden o davranışın öncesini, sonrasını, o anı ve duygusal süreçleri de yaşadığımız için,
hı hı,
onu kabul etmekte de zorlanıyoruz. Hem o doğru, hem iç dünyada olanlar doğru.
Evet. Evet. Bu bakış açısı, bu dil büyürken öğreniliyor aslında. Farkındalığı yüksek anne babalarla büyüyen çocuklar doğal bir avantaja sahipler. Çünkü kendini bilen bir anne baba kendini anlatıyor. Hangi durumda ne düşündüğünü, ne yaşadığını, hangi sahiplerle harekete geçtiğini, öyle davrandığını anlatıyor. Ve bu çocuk bunları izlerken oradan çok şey öğreniyor. Benim çocukların sürekli ekranlarla zaman geçirmesinden duyduğum en büyük endişe bu. Lokantaya geldiğinde, o sohbete katılmadığında, anne babasının diğerleriyle iletişimini şöyle kafasını kaldırıp bakmadığında bunu öğrenemiyor.
Evet.
İkincisi, çocuğa sorup bunu öğrenmek. Ne düşünüyorsun? Ne hissediyorsun? Bunu yaparken aklından geçen şey neydi? Sonucun ne olmasını bekliyordun da böyle davrandın? Bir soru sorma hali, bunu sorgulama hali. Bunu öğrenmeyen çocuğun da farkındalığı gelişmiyor. Bir başkası da Zeynep, bence çok zor koşullarda duygusal ve fiziksel olarak büyüyenler bütün farkındalık mekanizmalarını kapatıyorlar. Çünkü farkındalık çok kıymetli. Ama zor durumdaysan, çaresizsen, değiştirebilme gücün yoksa, kalbin kırılıyorsa, yalnız hissediyorsan, değersiz hissediyorsan ve de çocuksan özellikle bütün bunları yaşarken kendini tamamen kapatıyorsun görmemek üzerine. Çünkü görürsen altında kalacaksın.
Hı.
Her zaman farkındalık da istediğimiz ya da gördüğümüzde yönetebileceğimiz bir şey değil. Gördüğün şey sana ağır geliyorsa bunu görmemeyi, fark etmemeyi de tercih edersin.
Evet.
Ve bunu çocuklukta öğrendiğin zaman bu artık senin yaşantıyla beraber, yetişkinliğinle beraber taşımaya devam ettiğin bir şey. Bir şey mutsuzluk veriyorsa ve beni yoruyorsa neden farkına varayım ki gibi bir yaklaşıma da dönüyor.
Yani aslında orada öz farkındalık bir rehberlikle mümkün oluyor. Yanında bir rehber ve kılavuz yoksa, yalnızsan fark ettiğin şeyinle baş etmen zor oluyor bir çocukken. Ama öz farkındalığı düşük, anne baba da kendine de kör olduğu için, günlük hayatın akışı içerisinde yaşadığı için, kendini sorgulamadığı için, ne hissettiğinden, ne düşündüğünden bir haber olduğu için, o kendine körlük bir duygusal miras gibi çocuğa da geçiyor. O da aynı baş etme biçimini ya da hayatı yaşama biçimini birebir gördüğünü modelliyor, alternatif ona sunulmadığında. O yüzden yetişkin olarak bizim geçmişimize kendimizi fark etme fırsatımız çok olmadıysa, kendimizi bilerek büyümediysek, bunu şimdiden başlatmanın en temel avantajı çocuklarımızın daha farkında olarak büyümesi
Büyümesi
olacak.
oluyor.
Evet. Çünkü yoksa, yani birinci faktör anne baba, onu demek istedim. Evde kendinin farkında olmayan bir ebeveyn çocuğa da kendini fark ederek büyüme fırsatını veremez. Çünkü onunla temas etmek gerekiyor, konuşmak gerekiyor. Bunu söylemeden önce aklından ne geçti, neler düşündün, ne hissettin, ne yemek istersin? Ha, demek ki sen bunu, şurasını çok sevmiyorsun, geri bildirim vermek gerekiyor. Ama bir dahakine bak, bunu deneyebilirsin gibi yol açmak gerekiyor ki çocuk da kendini bu sorularla, ebeveynin ona verdiği geri bildirimlerle ve sorularla bakabilsin.
Mukayesen mi?
Çok çocuk var. Bu da çocukları bebeksi de bırakıyor. Yani duygusal olgunluk da yaşlarına paralel ilerlemiyor. 10 yaşında çocuk sohbet edemiyor örneğin. 10 yaşında çocuk kendisine soru sorulduğunda ebeveynine bakıyor. Ama artık çift rakamlı yaşlardan itibaren, hatta daha öncesinden ola gelerek, yani çocukların kendileriyle ilgili farkındalıklarının belli bir noktaya gelmiş olması gerekiyor. Dediğin gibi öz farkındalık, eğer yanımızda bunu bize fark ettiğimiz şeylerde yol haritası olabilecek, baş etmemizi sağlayacak biri varsa mümkün. Çünkü öz farkındalık beynimizin duygusal işlevlerinden de bir tanesi. Kiminin öz farkındalığı çok yüksek. Kaygılı mizaçta örneğin öz farkındalık çok
Şimdi onu
yüksek.
anlatacaktım,
Evet.
evet.
Yani bir tehditlere karşı iç dünyada olan nabzını duyuyor. Kan akışını duyan kişiler var ya, yani aktığını hissediyorum diyor. Öz farkındalık o kadar güçlü ki iç organlarında nelerin olduğunu biliyor, ama bu kadar açık bir öz farkındalıkla hayata yerleşmek mümkün
Zor.
olmuyor. Bir uç burası, onu azaltmak gerekiyor, kaygı bozukluklarına neden olur. Ya da diğer ucu öz farkındalık, bedensel farkındalık dahi tamamen kapalı. Sürekli yiyor, yediğinden haz almıyor, kilo problemleri yaşıyor o yüzden gibi. Sana vereyim, sonra devam edelim.
Aa, yok, güzel gidiyordu, bölmeyeyim. O çocukların bir de bakışı var ya Zeynep, izliyorlar, gözlüyorlar kimin ne söylediğini, kimin nasıl konuştuğunu. Böyle sürekli tarayan ve analiz eden bir tarafları var. Çok yüksek bir farkındalık düzeyiyle. O zaman şunu söylüyorsun. Bir, benim anladığım, duygusal farkındalık olmadığında, öz farkındalık olmadığında, beden işte ilişkilere dair farkındalık olmadığında duygusal olgunluk da gelişmiyor. Çocuk tarafımız güçlü kalıyor, yaşımız büyüse de. İki, fark ettiğimiz şeyi nasıl yönetebileceğimizi de öğrenmemiz gerekiyor ki bunun altında kalmayalım.
Evet. Kaygılar, korkular, evet, fark edilmesi. Bazen bunun fark edilmesi bile baş etmeyi aslında sağlıyor çocuk açısından. Ya şu an yaşadığın şey tedirginlik. Yeni bir ortama girdiğin için tedirgin oldun. Her çocuk ya da her kişi senin gibi böyle tedirgin olur. Kendine biraz izin ver gibi bir yansıtma da zaten onlara çok problem olmaktan
Çıkarıyor.
çıkarıveriyor.
Sorunun cevabı ne bu arada? Serdar Zeynep'i nasıl tarif eder?
Aa, evet, oradan oralara geldik, doğru. Unuttum başta hemen. Nazik der, merhametli der, sevecen der, şefkatli der, pasif agresif der.
Vallahi mı? Niye? Niye öyle der ki ya?
Niye der ki acaba?
Niye
Onları
der ki?
söylemedim, şimdi onları da söyleyeyim diye. Duygusal zorlanma durumlarında teması kesme, bir durumdan uzaklaşma eğilimim nedeniyle. Ben onu agresyon olarak mesela yaşamıyorum ama dışarıdan öyle görünüyor yani. Dolayısıyla ikisi de gerçek. Ben gerilimden uzaklaşma tepkim oluyor benim.
Ne diyeceksin? Öyle diyeceksin tabii.
Ben öyle yaşıyorum canım.
Tamam.
Neyse, bu sorunun tersi de gelecek mi?
Ama şu an kendim bir açıklama
yap. Ben de şey yapabilecek miyim?
Tabii tabii yapacaksın.
Zeki Müren de bizi görecek mi? Böyle der.
Böyle der.
Şeyi söyler. Adalet duygumu söyler. Dürüstlüğümü söyler.
Bu adam bayağı seviyor seni ha. Ama şey söyledi seninle ilgili. Onun da der, bunu da der.
Der, seviyor, seviyor. Der. Böyle biri varsa ben de sevebilirim.
Kendini bilen insan şöyle bir laf eder mi ya?
Ama baştan dedik ya, iki kendini bilmez, kendini bilmeyi konuşacak diye.
Beni niye dahil ediyorsun? Ben kendimi biliyorum.
Kendimi ya?
Ben kendimi biliyorum ya.
Ben böyle biliyorum. Ben kendim böyle. Herkesin biliyorum. Kendini bilmesi kendini.
Şey de önemli. Kendini bilmek önemli ama kendini nasıl doğru bilmek de önemli. Ben biliyorum ama yanlış biliyorum. Az biliyorum ya da. Bunun demek ki kategorileri var.
Ya da kendini az çok
bilen,
biliyorum. Evet.
Kendini yanlış bilen. Kendinden tamamen bir haber olan yani. Zeynep de beni becerikli diye tarif eder. Dürüst diye tarif eder. Ahlak anlayışıma güvenir. Cesur der, girişken der. Problem çözme becerisi güçlü der. Ondan sonra yaratıcı der, zeki der. Bir de beni seviyor der. Değil mi?
Evet, bu kadın seni bayağı seviyor herhalde. Ne güzel şeyler söylüyor.
Ben olsam beni ben de severim i̇şte. Yani. Aa bak, ortak tepkileri veriyoruz.
Evet, veriyoruz. Yayından hayata aynı yerden bakıyoruz.
Yayından sonra bir çay içmeye ne dersin?
Karnımı aç, yemeğe götürürsen zaman bile geçer.
Peki, sen kişisel farkındalığını oluşturmak için özellikle bir şeyler yaptın mı?
Hep yaptım. Evet. Yani günlük tutuyordum çocukluktan beri. Şimdi bakıyorum yani 13-14 yaşında hislerime bakan bir çocukmuşum yani. Hislerime bakan, aklımdan geçenlere bakan, durumu anlamaya çalışan, ilişkilerde böyle bakıp kendimi, diğerleri beni nasıl görüyordur diye yine anlamaya çalışan bir çocuk. Hep kendimle mesaisi olan bir çocuktum. Bu da beni aslında geliştirdi. Kendimle mesai olması, işte az önce söylediğim öz farkındalık biraz insanın kendini orada kaybetmesine, kaybolmasına neden olur. Kaygıların içerisinde, tedirginlik içinde. Öyle de oldu açıkçası. Yani genel olarak ben suda yüzen kuğu gibi, her kaygılı çocuk, genç gibi öyle gözükürüm. Ama alt tarafta suyun altında böyle bir bayağı bir efor var, çırpınış var. 20'ler, 30'lar öyle geçti. 40'tan sonra çırpmıyorum ayağım artık demeye başladım. Yani o süzülme hali biraz daha gerçek oldu. Ama 20'ler, 30'larda hem kendini geliştirme ve değişim aynı zamanda böyle bir efor ve çaba ile oldu.
Oldu. Böyle bir harita verecek olursak ben de herhalde şunları söylemek isterim. Önce nasıl bir iklimde, nasıl bir ortamda, ekosistemde büyüdüğünü görmesi lazım insanın. Nasıl bir annem vardı, nasıl bir babam vardı, ailemizde nasıl bir atmosfer vardı, evimize giren ne hissederdi, annemle babamın yanında kendimi nasıl hissediyordum, onlar bana baktığında yüzlerinde nasıl bir ifade vardı, babam beni gördüğünde yüzü güler miydi, annemin yüzünde benimle ilgili kaygılı bakışlar var mıydı, okulda nasıl bir çocuktum, sınıfta diğer çocukların arasında kendimi nasıl hissediyordum, bedenim nasıldı, jestlerim, mimiklerim nasıldı, büyük müydü, küçük müydü, kapalı mıydı, açık mıydı, ses tonum nasıldı, geçmişte, ilişkide zorlandığımda ne yapıyordum, arkadaşlarımla ilişkide beni en çok zorlayan şey neydi ya da en güçlü yanım neydi? Herhalde soru sorarak başlamak gerekiyor.
Çok güzel yani. Sorular oldu, evet. Değil hem de mi? Böyle dönem dönem bakmak da, değil mi? Bir kaybolmaya engel olur.
Kardeşlerimle aramdaki fark neydi? Kardeşlerim bir araya gelseler benim dedikodumu nasıl yaparlar? Yani hani sevgi dolu da olsa ya şöyle de bir özelliği var diye. Ya da bir şey değiştirmek isteseler bende, çevremdekiler neyi değiştirmek isterler? Ya da yöneticilerin de anne babaların da sorması gereken soru, benim diğerlerine davrandığım gibi diğerleri bana davransa buna vereceğim karşılık ne olur? Bunu nasıl yönetirim? Buna tahammül edebilir miyim? Ya da bu hoşuma gider mi? Ya da bunu yeterince nazik bulur muyum? Ya da çocuklar benim yanımda nasıl hissediyorlar? anneliğimden babalığımdan memnunlar mı? Benim onları zorlayan tarafım ne olur? Ya da onlarda görüp de hay Allah bunda bu tarafları bana benzemeseydi diyeceğim ne var? Ya da benzediğini gördüğümde memnun olacağım ne var? Çok soru var.
Evet.
Ama bunun için insanın bir durup kendine bir bakması, bir düşünmesi, bir es vermesi ya da böyle sohbetler etmesi gerekiyor. Çok karşılaşmıyorum böyle sohbetler olan insanlarla.
Evet, evet.
Bunları konuşmuyorlar. O gündelik yaşam telaşı insanın kendini tanımasına çok engel oluyor. Ama bir insan kendini bilmeyince Zeynep, bence dünyayı da çok anlamıyor.
Evet.
Kendine dışarıdan bakmayan insanın hani hakkaniyetle, adaletle ve doğrulukla bakmayan birinin dünyada olup biteni, etrafında olup biteni doğru yorumlaması da çok mümkün değil. İnsanlar kendi kafalarının içinde yaşadıklarında farkındalıkları çok yüksek zannediyorlar ama o anda dışarıda nasıl göründüklerinin çok farkında değiller. O tartışma esnasında, krizde, kavga anında nasıl göründüklerini çok bilmiyorlar. Bilmedikleri için de yönetemiyorlar.
O yüzden aslında tek bir dünya yok, değil mi? İnsanın farkındalığı geliştikçe dünyaya baktığı yerde, dünyayı yaşama biçimi de hem daha derin oluyor hem de farklılaşıyor yani. Başka bir gözlük takmak gibi oluyor derinlik. Farkındalık başka şeyleri değerlendirmeye de neden oluyor. Bunu yapabilmek için bir yalnız kalabilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bu yalnızlık gerektiriyor bir tarafıyla. Kendi kendine düşünmek için. O yalnızlık içinde bir şey de okumak olabilir. Yürüyüş yapmak da olabilir. Bir yerde oturup dinlenmek de olabilir. Ama bu soruları soracak bir vakte, kendimize geçireceğimiz vakte ihtiyaç var. İki, sohbetlerimizin içeriğini değiştirmek. Başkalarıyla yaptığımız. Biz o soruları sordukça diğerleri de ona karşılık veriyorlar aslında. Onu bir başlatan birinin olması gerekiyor. Hani bir aileyle geçirecek akşam yemeğinin içeriğinin nasıl olacağını bir kişi
belli
farklılaştırabilir.
Zaten bunu anne baba çocuk bağlamında değerlendirirsek, zaten anne baba böyle bir sohbet açtığında çocukların doğal bir buna eğilimi var, merakları var, iştahları var ve ilgiyle, heyecanla izliyorlar bunu.
Evet.
Kendi de katkıda bulunuyor. Kendi de kendinden bahsetmeye başlıyor ve kendisini tanımanın o heyecanını tadan çocuk bir daha bunun peşini bırakmıyor.
Evet. Böyle olunca da farkındalık da katman katman olup orası da çok keyif verici, keşfedici bir şey olduğu için zaten bizim hayata baktığımız yer oluyor. Öyle derinlikli olmayan ortamlar bizim uzak durduğumuz ortamlar haline
Evet.
geliyor.
İş dünyasında da bunu fark ettiler. Şimdi sürekli değerlendirmelerle hani 360 diyorlar ya, diğerleri de benim yaptığım
Evet.
iş hakkında, benimle çalışmak hakkında ne düşünüyorlar diye bunu bulmaya çalışıyorlar ama bunun kişisel altyapısını oluşturmadıktan sonra iş hayatında bunu dönüştürmeye çalışmak zor. Çünkü o duygu düzenleme becerisini öğrenememiş bir çalışan diğerlerinin kendini nasıl gördüğünü bilse de oraya müdahale edemiyor.
Ya da şöyle oluyor, çalıştığım kişilerden de anladığım, orada bir performans alanına dönüyor kişi için. Bu sefer hani diğerlerinin onu, duyguların yönetemediğini gördüğünü öğrendiğinde baskılamaya gidiyor. Bu sefer özel hayatında dengesizlik oluşuyor. O birmiş gibi hale gelince, bir yerde tutunca kendini, başka bir tarafta bu yerleşik bir davranış değişikliği olmadığı için başka bir zorluk yaşamaya neden oluyor.
Bu sosyal medyanın ve görselliğin bu kadar güçlü etkisinin hissedilmesi de Zeynep son yıllarda bence insanların kendilerinin dışında bir şeye odaklanmalarına sebebiyet verdi. Bu gençler, yetişkinler için dizi haline geldi, çocuklar için oyun haline geldi ya da video kaydırma haline geldi ama bu sürekli dışarıda olmayı getirdi beraberinde. Sürekli dışarıyı gözlüyoruz. Yani nitelikli bir görsel ürün izlediğinde, bu sinema filmi olabilir mesela, orada da bir içe bakış vardır. Bir kahramanla beraber kendini sorgularsın.
Tabii.
Ama Amerikan tipi sinemadan bahsetmiyorum tüketime yönelik. Yani orada da yine bir aksiyon ve bir akış var. Aslında hiç içe bakış yok. Çünkü içe bakış huzursuzluk verir. Ama sinemayı ticaret olarak yapanlar zaten bir içe bakış istemezler. Onlar o ürünü almanı ve tüketmeni ve orada bırakıp bitirmeni istiyorlar. Ama onların önerdiği yaşam biçimini genel olarak hayatımıza uygularsak, aldım, tükettim, bıraktım ve yenisini aldım, tükettim ve bıraktım'a dönersek artık orada zaten kendine yabancılaşma başlıyor. İnsan kendini tanımadığında, kendini bilmediğinde de Zeynep hayata yerleşemiyor. Burada bir boşlukla yaşıyor ve bu boşluk orada büyümeye başladıkça yeni tüketim ürünleri bulmaya başlıyorsun. Senin de söylediğin gibi yemek yemeye veriyorsun, bağımlılıklara veriyorsun. Çünkü kendinle bağın yok. Farkında değilsin orada ne olup bittiğinin. Ama bir insana verilecek en büyük ceza bence kendiyle bağının olmaması, kendine dair farkındalıklarının olmaması. Hayata yerleşemezsin çünkü.
Evet. Bir tarafıyla böyle bilgi bu kadar ulaşılabilir. Hangi bilgi gerçek bilgi orası da belli değil sosyal mecralar içerisinde. Kendi bedensel mesajlarımızdan da uzaklaştık mesela. Hani işte ara öğün yiyor diyor, yenin yensin deniyor örneğin. Ama bakıyoruz, kendimize bakmıyoruz. Aç mıyız, tok muyuz? O yiyeceğe ihtiyacımız var mı, yok mu? Beden sinyallerinden de uzaklaştık. Kendimizden koptuk. Ya bir bilginin peşindeyiz, ya hazın peşindeyiz, ya işte bir trendin, modanın peşindeyiz. Yine aslında çare bunun kendi içerisinde. Kendimize odaklanmaya başladığımızda da o içsel huzur da olmaya başladığı için kendimizi daha hayata yerleşmişti.
Bedensel farkındalığı anlatınca benim de kendimi uzun yıllar bir 98'lik adam gibi hissettiğim yıllarım oldu yani. Yani ortama girdiğimde, bir kavga, gürültü, çatışma ortamına girdiğimde kendimi hiç bir 69 gibi hissetmedim ben yani. Ben bir 98'im ya. Ve alırım kafalarınızı tokuştururum yani. Ama muhtemelen bir kamera çekse beni ve sonra izlese... ya bu İzmir'de Montrö Meydanı'nda bir kavgaya karıştım ben. Yıllar önce, eski deli zamanlarım yani.
Tabii şimdi, 30'lar ya. Evet, 30'ların başı
o değil. Bilge zamanlarımın öncesi evet, yani.
Bir de kavgaya karıştım deyince trafikte bir sıkıntı
trafikte
oldu.
Trafikte bir sıkıntı oldu. Yani aslında diğeriyle ilişkiyi de ben de meydan okudum onlara. Sonra bir trafik polisi geldi. Beni böyle kakalak gibi... ben ters dönmüş. Kakalak gibi böyle tepiniyorum. Polis ama sırıta sırıta beni taşıyor. Polis baba yiğit bir adam diyor. Böyle bir 90'larında falan, bırak beni diyorum. İşte onlar haksız, ben biliyorum, o yüzden seni kurtarmaya çalışıyorum diyor ama bunu yaparken hissediyorum. Sırıta sırıta beni paket gibi aldı, oraya götürdü. Yani hayatımda en rencide o.
Ben bir 90'ım.
Ben de bir 90'ım. Ben de seni kucağıma alabilirim falan diye ama adamın şeyi böyle... Kalabını hala ediyorum. Beni aldı oradan paket gibi götürdü yani. Hep de derler ya, el yumruğu yemeyen kendi yumruğunu değirmen taşı zanneder. Evet.
Güzelmiş.
Bu da bedensel farkındalıkla ilgili bir şey yani.
Evet, evet. Bir bak kendine dışarıdan, bir, bak bir adama
yani.
Bak.
Yani bir arabadan bir iniyorum ki ben. Deli Serdar Çavuş yani hani. Evet. Ama boyun da 1.69 canım. Yani insan da acık bir boyuna, pozuna, bir endamına bakar. 1.69 da o kadar.
Yürek büyük yürek, öyle diyeceksin.
Ne diyeceksin?
Ne diyeceğim?
Ne diyeceğim, başka ne diyeceğim? 1.69'da da hep pişman oldum biliyor musun ya? Ulan yıllar içinde kendime 1.70 desem kim anlayacaktı bunu ya?
Bir güzel bir aydınlanma yaşamışsın.
Şu an farkındalık geldi bana.
Öz farkındalık.
Öz farkındalık yani. Hiç olmazsa 6'lardan kurtulurdum, 7 olurdum, 1.70.
70. Tabii kabul hissi daha şey oluyor. 70, ha 70, 1.70.
Değil mi?
69 sanki kısaymış gibi oluyor.
Kısaymış gibi oluyor yani. Evet. Ama ben kendimi uzun seneler şey diye teselli ettim. Al Pacino'nun boyu da 1.69.
Ne yapacağım?
Mustafa Kemal'in de boyunun 1.69 olduğu söyleniyor.
Ne
evet. Ya farkındalığımla mücadele etmeye çalışıyorum. İncitme beni yani.
Ya yani öz farkındalığı aslında konuşmuştuk. Kabul devam etmesi gerekiyor.
Kabul devam etmesi gerekiyor.
Fark ettiğimiz şeyler her zaman hoşumuza giden şeyler değil. Bazen dönüştüreceğimiz şeyler oluyor.
Ha, onu peki nasıl yönetelim? Farkına vardık ama fark ettiğimiz şey bize acı verdiğinde ne yapmak lazım?
Bir durmak ve bunu nasıl dönüşsün
fark
diye.
Ettim ama 1.69'um. Nesiyle mutlu olayım bunun dedim sana.
Sonra kendi özelliklerini al kağıdı kalem eline.
Ama zekalıyım
Serdar
ben.
Serdar yapan.
Çok zekalı bir
evet,
insanım.
Evet. Olumlu özellikleri yaz. Ya burada da hep denge diyoruz ya, terazi dengesi. Hoşumuza gidenler var, gitmeyenler var. Bunun aşağı yukarı dengede olması insanlık hali dediğimiz şey yani. Evet, evet, hoşumuza gitmeyenler ağır basarsa orada haksızlık var. Bir de gerçek bir farkındalık olmayabilir. Gerçekten insan ruhunda da o denge var. Evet. Yapabildiklerimiz, yapamadıklarımız, iyi yanlarımız, güçlü yanlarımız, geliştirilecek yanlarımız hep bir denge içerisinde. Öyle kendimize adil baktığımızdan emin olduğumuzda o dengeyi kabul daha kolay oluyor. Tek bir şeye mercek tuttuğumuzda, ama çekingenim yani. Tek bir şeye merceği tutup onu kocaman yaptığımızda onun altında eziliyoruz. Çekingen bir tarafım var,
çekingenliğe bu kadar odaklanıp onu görmek farkındalık demek değil diyorsun.
O kadar yani. Odaklanmak.
Bir genele
evet,
bak.
Bak, evet.
Adil bak, mesafeli bak. Her şeyi dengeli görürsen bu farkındalık,
farkındalık
diyorsun.
Gerçekçi olur, sağlıklı olur. Aslında o da yine bağlamı da değerlendirmek oluyor. Hı. Tek bir şeyin altına çizdiğimizde bu sefer başka şeyler devreye giriyor. Haksızlık gibi, eleştirel bir sesin içimizdeki varlığı gibi. Ama çekingen bir tarafım var. Ama yakın arkadaşlarımla kendimi çok rahat hissederim. O da benim, o da benim. Tam bu çekingenliği böyle olunca, güçlü hissettiğimiz yanları da görünce, daha az çekingen olmak istiyorsak onun için efor da harcayabiliriz.
Hı hı.
Değiştirilebilecek bir şeyse, istiyorsak da.
O zaman ona şunları da eklemek lazım. Bir, inançlarımız kendimize dair, diğer insanlara dair. Mesela diğer insanların güvenilmez olduğunu düşünüyorum. Ne kadar doğru. Gerçekten karşılaştığım bütün insanlar güvenilmez miydi? Ya da insanların yakınlık gösterilerinin sahte ve yapay olduğunu düşünüyorum. Ha, ya gerçekten öyle mi, yoksa ben yakınlıktan uzak büyüdüğüm için mi böyle hissediyorum? Acaba öylesinin de doğal bir tarafı var mı? İnançlarımız, düşüncelerimiz, düşünce kalıplarımız, bu böyle olmalı. Bunu böyle yapmayan eksiktir, bunu böyle düşünmeyen yanlıştır gibi. Katı bir tarafımız var mı? Esneyebiliyor muyuz? Bütün bunları görmek de insanın kendine o söylediğin şeyi yapabilmesini kolaylaştırır, değil mi?
Evet. Bütün programlar boyunca hani bir hafta inançları demiştik, bir hafta güçlü yanlarımızı konuşmuştuk. Parça parça da öz farkındalıkla ilgili boyutları
şey konuştuk
aslında. Şemalarımızı konuştuk. İşte değersiz tarafımız varsa, spesifik böyle özgüvensizlik, değersizlik gibi, duygusal yalnızlık gibi taraflarımızı konuştuk. Hani aslında bütün bölüm başlıklarından da nerede ne var, bende ne var diye kişiler, dinleyenler soru cümleleri de yazabilirler. Ve bu hafta şu tarafıma odaklanacağım. Aslında verdiğimiz program sonundaki ev ödevi dediğimiz şeyler de bu öz farkındalığı yine geliştirmek için.
Farkına vardığımız şey bize acı verdiğinde onun altında kalmamanın yolu herhalde bunun bize ne öğrettiğini de görmek. Tamam, bunu sıkıntıyı çektim, bunun bedelini ödedim, bu bana acı verdi, bu beni zorladı, evet, ama ne öğrendim bundan? Bunu yaşamak yanıma kar mı kaldı, yoksa hayatta dair, mücadeleye dair, kendim olmaya dair bana bir şeyler öğretti mi?
Evet.
Diye bunu bir baş edilebilir ya da birlikte yaşanabilir hale getirip yeniden çerçevelendirmek de bizim farkındalığımızı artıran, bizi olgunlaştıran, bize baş etme becerileri kazandıran bir yöntem de olur, değil mi?
Hı hı. Kabulü kolaylaştırır, değil mi? O iç acısını alır yani, öyle oldu. Bir de bazen kelimesini çok severim. Bazen öyle olur, bazen o dönem öyleydi. Hem zaman sınırlı değerlendirmeler, çünkü geçicilik sağlar ve bir daha tekrarlanmayabilir gibi kontrol hissini bize verir. O dönem öyle bir dönemdi ve öyle oldu. Ya da bazen öyle olur. Hani herkes, her insan böyle durumlarda bazen zorlanırlar. O bazen esnekliğini de biraz kendimize vermemiz lazım. Ama o kontrolcülükle ya da hiçlikle bunu çok yapamıyoruz.
Öyle şarkı vardı, değil mi? Bendeniz'in şarkısı mıydı o ya? Bazen utanıyorum kendimden, bazen
evet, doğru,
korkuyorum ölüm. Tam senin söylediğin
senin
şeydi.
Gibi. Evet, çok güzel oldu. Evet. Bazen de olur yani. Bazen o, bu da insan olmanın, insanlık hali ifadesi de bence çok kıymetli. İnsan hali, insanlık hali olur yani. O esneklik
hiçbirimiz,
için.
Değil mi? Hiçbirimiz hiçbir şeyden azade değiliz.
Değiliz. Yani.
Her şey hepimiz için. Yani.
Hafta sonu deniz kenarında bizi izleyen bir iki tane hanımefendiyle karşılaştık. Öyle dedi. Yani bir uzman bile bunları yaşıyorsa dedi sizi dinleyince halime çok şükür diyorum dedi yani. Evet, ama hiçbirimizin bunlardan, bu zorlanmalardan, inançlardan muaf olma gibi bir durumumuz yok. Hepsi insanlık hali.
Mesele zaten bunlardan kurtulmak değil de bunları görüp bizi nasıl etkilediklerini fark ederek orayı azaltmaya çalışmak. Bunu bütünüyle yapmak da zaten çok mümkün değil. Öyle, bu ancak aşkın kimliklerin yapabileceği işler yani. Bilge olmak lazım, mürşit olmak lazım ya da işte ne bileyim, bu dizimde de var, İslam'da da var. Aşkın kimlikler kendilerini aşmış, dünyanın o bütünlüğü içinde kaybolmuş, yok olmuş ve bundan da gocunmayan insanlar. Biz öyle insanlar değiliz ama biz sıradan insanlarız.
Evet.
Fakat görüp diğerini incitmesine ya da bizi incitmesine engel olabiliriz, durdurabiliriz ya da baş edemediğimizi söyleriz. Ya böyle taraflarım var, çok da hoşlanmıyorum ama artık siz de idare edin, ben de çabalıyorum bunun için diye. Bunu ailemize de söyleriz, dostlarımıza da söyleriz. Bence bu da bir farkındalık. Yani hı-hı, her farkına vardığımızda yöneteceğiz diye bir şey yok ki. Hı-hı. Hani pişkin bir şekilde bunun arkasına sığınmak değil de, hı-hı, ya üzülüyorum böyle olduğu için ama henüz yönetebildiğim bir şey değil demek de bence, hı-hı, farkındalığın kıymetli, hı-hı, bir sonucu olur.
Evet. Öz farkındalığı baskılayan temel şeylerden biri de diğerlerinin düşüncesine fazlaca önem vermek. Onu da program içerisinde, hı-hı, vurgulamak istemiştim. Hı-hı. Çünkü diğeri ne düşünür, ne hisseder, onay alma ihtiyacı hep gözü diğerinde, diğerinin beklentisini karşılama yönünde olabiliyor ve onun tepkileri doğrultusunda kişi kendi davranışlarını şekillendiriyor. Bu da yine kişiyi kendinden gittikçe uzaklaştırıyor. Tabii öyle bir ortamda büyüyünce böyle oluyoruz. Ama diğerlerinin ne dediği, ne düşündüğünün altında ezdirmemek lazım kendi kimliğimizi, özgün yapımızı. Bunu görmesine engel, kendimizi görmemize engel olmaması lazım. Hani biraz önemsemek, toplum içindeyiz, uyumlu taraflarımız var. Tabii ki diğerlerinin ne düşündüğüyle ilgileneceğiz. Diğerlerinin ne düşüneceği doğrusuna şekil almakla onları önemsemek, dikkate farklı almak bir miktar farklı.
Ben de buna analitik tarafları çok güçlü olan insanları eklemek isterim. Bazılarının analizci tarafları, analitik tarafları o kadar güçlü ki ilişkiye dair, kendine dair, bedenine dair, duygularına, hissiyatına dair, diğerlerinden aldığı geri bildirimlere dair bütün verileri data gibi işliyor, veri gibi işliyor böyle. Matematik probleminin değişkenleri gibi işliyor ama oradaki duyguya nüfuz edemiyor. Oradaki duyguyu hissedemiyor. Söylediği şeyler matematik olarak doğru, algoritma doğru ama onunla beraber olan kişi anlaşıldığını hissetmiyor. Ya beni duymuyorsun, beni hissetmiyorsun. Bak sana bunları anlatıyorum ama sana bir ah dedim, bir yankı gelmiyor, beni duymuyorsun. Sesim boşlukta kayboluyormuş gibi hissediyorum diyor. O da diyor ki ama bu böyle değil, bak 2, 2 daha 4, 4'e 5 eklersek de 9, bunun nesi yanlış diyor. Özellikle duygusal okuryazarlı olmayan ama analitik zekası güçlü tipler böyleler. Şeyde çok görürüm ben bunları. Kendi kendilerini inşa etmiş, matematik kafası güçlü adamlar, kadınlar. Mühendisler, doktorlar, akademisyenler, sayısal zekaları çok yüksek ama şeye benziyorlar Zeynep. Bu ayakları yere çok sağlam basıyor, analitik zekaları çok güçlü olduğu için. Ama duygusal okuryazarlıkları güçlü bir ortamda, duyguların önemsendiği bir ortamda büyümedikleri için bir ayakları kısa kalıyor ve sürekli sendeliyorlar, sürekli topallıyorlar. Ve hiç kimse bunun sebebini anlayamıyor, kendileri dahil. Bu kadar kafası çalışan biri nasıl olur da bu kadar basit bir meselede bu kadar kör olabilir diye.
Hı hı, evet. Çünkü bilişsel becerilerle çözmeye çalışıyorlar duygusal problemleri. Ama o da orada o duyguyu yakalayamadıkları için değişimi de getirmiyor. Anlaşılma gibi bir hissi de getirmiyor. İşte ailedeyse bu aile bağlarını güçlendiren değil zayıflatan bir şeye dönmüş oluyor.
Değil mi?
Yani şey ayrımı da yok yani. Ben mantıklıyım, ben duygusalım gibi bir ayrım yok. Pek çok durumda öz farkındalıkta bir duruma ilişkin hislerimiz de var, aklımızdan geçenler de var. İkisi bir arada. Ama bir tarafıyla kimisi de duygulara çok gömülüyor gidiyor ve zihinsel olarak duruma dışarıdan bakamıyor. O kişiler de tökezliyorlar. Hı hı. Ama sadece mantık çerçevesinde bakan kişiler de günlük hayatın tadına, neşesine, keyfine, yakınlığa, şefkate pek rastlayamıyorlar.
Bunun en tatlı sonuçlarından biri de insanın kendiyle alay edebilmesi oluyor. Zaten ben artık son yıllarda kendiyle alay edemeyen insanlarla da sohbet edemiyorum yani. Kendini fazlaca ciddiye alan, kendini fazlaca böyle bir önemli yere koyan insanlarla sohbet de akmıyor, yoruluyorsun yani. Ya işte sen de kendi halindesin, ben de kendi halimde. Bak gülelim şu hallerimize, yani bu insanlık hallerimize diye. Kendi farkında olanın da böyle kendiyle alay edebilmek gibi, kendini rencide etmekten bahsetmiyorum ama, kendini ya da bir masaya meze etmekten bahsetmiyorum. Tabii. Ama farkında, sınırlarını, saygınlığını koruyor ama gülüyor da yani bıyık altına ya. Bir de böyle bir tarafım var diyor. Çok tatlı oluyor öyle biriyle sohbet etmek. Yani.
Evet, evet. Çok ulaşılabilir oluyor. Akışkan oluyor. Mesele olmuyor. Büyümüyor.
Sen
onun
de
altında
rahat
ezilmiyor. O da rahat oluyor. O da rahat oluyor.
Sen de rahat oluyorsun.
Evet,
yani.
Evet.
Değil mi? Peki, toparlayalım mı? sana bir soru daha sorayım mı?
Neden
80
olmuş?
Yaşında. Çok flörtöz bir şey. İçerikle ilgili bir şey soracağım. Yok kadın, nereye getirdin beni? Sor. Ne duruyorsun? Hemen sor. 80 yaşındaki Zeynep sence bugün seni fark etmediğin neyi fark eder seninle ilgili?
Benimle ilgili.
Senin hayatınla ilgili, yaşayış biçiminle ilgili. Bu adama yeterince hakkını teslim etmediğinden başka.
Yapmadıkları mı, benimle ilgili farkındalık mı?
Ya işte hepsi dahil. Seninle ilgili, seninle ilgili. Yani, keşke 50 yaşında, 49 yaşında bunu fark etseydim diyeceğin şey 80 yaşında bir şey olur mu?
Valla olmaması için o kadar uğraşıyorum ki. Olmayacağını düşünüyorum ama deneyimlemediğim şeylerde nasıl bir Zeynep çıkacak onu bilir. Hmm. Anneanne olduğumda mesela.
Değil mi?
Evet.
Ya da onu kızlarımız yetişkin olduğunda.
Yetişkin olduğunda. Yani o zaman nasıl biri olacağım konusunda onun fikri olur ama keşke fark etseydi diyeceğim. Çok uğraşıyorum onun için. Çok olmaz herhalde. Varsa da söylesin şimdiden, bir yolladım.
Nine tutma kendini, anlat bana diyor.
Senin?
Düşünüyorum, bilmiyorum yani. Hani şu an fark etmediğimizi fark edecek birini konuşuyoruz ama şey diyebilir bana, acık yavaş oğlum ya. Acık yavaş bir dur, sakin ya. Koşturma, acık dinlen, acık biraz yavaşla, çok koşturuyorsun diyebilir.
Bak, bunu hayat... bir kere daha demiştin sen de. Bence mizacına uygun olan şey senin hareketlilik yani. Durman ne kadar gerekli.
Beni dolandırıyor olabilir misin?
Olabilirim.
İkimizden birinin durabilmesi mümkün. O da benim mizacım böyle. Böyle. Pazartesileri çalışmamanın altyapısı olabilir bu.
Evet. Ya da dün ben kızları alışverişe götürecektim. Bir ara kestireyim dedim. Orada gelmişsin, onları götürmüşsün.
Şu an bir farkındalık oluştu bende, bu ilişkide dolandırılıyorum ha.
Belki 80 yaş onu diyecektir sana. Oğlum kalk lan, dolandırıyorsun.
Sonra da Zeynep Hoca'dan randevu almak zor. Pazartesi gelme, salı 3, perşembe 2 oturum yap. Vay be, şu an uyandım, büyük farkındalık oldu bana yani.
İsteklerine uygun bir hayat tarzını sen de kurabilirsin kendine, Serdar, kendin için. Neden yapmıyorsun?
Oy arkadaş ya. Peki, bunu oturumdan sonra konuşalım. Ben toparlayayım, sen kapatırsın.
Olur.
Farkındalık bir yol hikayesi, devam ediyor. Bu bugün bitmeyecek. Yarın ne fark edeceğimizi de bilmiyoruz ama önce biraz merak lazım. İnsanın kendini merak etmesi gerekiyor. Hem kendine hem de diğerine yönelik empatik bir merak. Ne oluyor orada? Ne hissediyor? Niye böyle davrandı? Ama bunu bir yargılarınızı kenara bırakarak, bununla ilgili kalıplarınızı kenara bırakarak, sadece olduğu gibi yani. Hani bu çay daha açık olmalı ama değil, daha çok olmalı ama değil. Değil, bu çay ne kadar açık, ne kadar demli, ne kadar çay var bu bardağın içinde. Kendi yargılarımızdan, inançlarımızdan mümkün olduğunca uzaklaşmış, azade, objektif bir bakışla ne oluyor orada, ne hissediyorsun, neye ihtiyacın var ya da ne oldu, ne hissediyorum, benim neye ihtiyacım var ya da diğerine sorun, ya dışarıdan nasıl görünüyorum, bunu doğru yönetebildim mi, bana önereceğin bir şey var, bunu çocuğunuza da sorabilirsiniz. Çok konuşmadan, biraz da buraya bakarak, az kelimeyle, daha sade, daha basit, daha duygu odaklı. Ama bence bu da şiir olmadan, öykü, roman olmadan, iyi bir film olmadan da çok zor oluyor. Yani o yaratıcı kafaların insana dair sorgulamalarını izlemeden de bunu tek başımıza yapmak, çok özel insanlar değilsek de çok mümkün değil.
Başlangıç noktası olabilir. Mesela izlemeye başlayabilir.
İzlemeye, okumaya başlayabilir.
Okumaya başlayabilir.
Küçük bir Çehov öyküsü bile size başka bir dünya açar. Platonov bile başka bir şey yapar. Haldun Taner sizi başka bir haline getirir. Necati Cumalı okumak başka bir haline getirir. Bunları okuyan bilen biriyle okumayan bilen bilmeyen birinin arasında da her zaman çok fark olur.
Evet.
Yani okuyan okumayan belli olur zaten. Hı-hı. Ortamda da.
Evet, evet.
Kendinizi bundan mahrum bırakmayın. Bizi de beğenilerinizden, yorumlarınızdan, paylaşımlarınızdan mahrum bırakmayın. Bu kadar izleyip bu kadar beğenmemek de ayıp. Şunun da bir farkına varın yani. Değil mi?
Bir öz farkındalık olur insanda canım ya.
Dijital farkındalık diye bir şey var ya. Bu kadar izleme, bu kadar beğeni olmaz. Kendinize iyi bakın. Bir aile meselesinden çokça sevgiler.
Evet. Öz farkındalık için çalışmaya başlanabilir yine bu hafta. Biraz öz kendimizi fark etmek için hangi soruları soracağız, neye bakacağız, neyi fark edeceğiz, onları çok bilemiyoruz. O yüzden biraz Serdar'ın söylediği gibi iyi filmler, edebiyat, kitap, okuma, şiir, bunlar bizim kendimize dönmemizi sağlayan, doğru soruları bulmamızı sağlayan yollar olabilir. Bir diğeri de zaten özellikle Serdar pek çok soru sıraladı. Onları bir yazıp kağıda, o sorular üzerinden kendinize vakit geçirdiğiniz, kendinize o soruları sorduğunuz bir hafta geçirin ama tabii ki bunun sonu yok yani. Bu başlayıp bitireceğiniz bir şey değil ama zaman içerisinde çok daha keyifli, doyum aldığınız bir hale ulaşacak. Siz kendinizi fark ettikçe çevrenizdeki kişilerin de farkındalığını artıran bir yetişkine döneceksiniz. Bu da dalga dalga toplumsal bir fark yaratacak. Bir aile meselesinden çokça sevgiler.